Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam tasavvuf kavramlarından programlarımıza devam ediyorduk. Geçen hafta şeyh ve mürşit kavramını dinleyicilerimizle paylaştık. Orada sorularla konuyu da açmış olduk. Bugün de inşallah programımıza mürit ve salik kavramlarıyla, aynı zamanda derviş de bu kavramlar arasında, bu kavramlarla inşallah programımıza başlamış olalım hocam. Buyurunuz.
Evet. Mürit kelimesi erade yuridu kelimesinden gelir. İstemek. Mürit isteyen. Ne isteyen? Allah'a iyi bir kul olmak isteyen, Allah'a yakın bir insan olmak isteyen kişi demektir. Salik, tasavvuf yoluna giren ve maneviyat yolunda yürüyen insan demektir. Derviş de işte Farsça'da fakir demektir kelime anlamı, ama tasavvufi anlamda işte mürit anlamında kullanılıyor da. Tasavvuf yoluna giren kişi, mürit, salik, derviş, hepsi aşağı yukarı aynı anlamı ifade eden şeylerdir. Şimdi tasavvuf klasiklerinde Cüneyd-i Bağdadi'nin mürid ile ilgili bir menkıbe var. Cüneyd-i Bağdadi ilk dönem sufilerinden. Onun bir müridi, bir talebesi bir süre sohbetlere gelmez oluyor. Cüneyd gidiyor ziyaretine, evine gidiyor. Hayrola evladım diyor, epey zamandır sohbetimize gelmiyorsunuz. Hasta mısınız, bir derdiniz mi var? Mürid diyor ki, yok efendim gayet sağlığım yerinde ama artık sohbete gerek kalmadı. Ben kemale erdim. Nasıl kemale erdin diyor Cüneyd Bağdadi. Mürid diyor ki, akşam yatınca melekler geliyorlar, beni alıyorlar, cennet bahçelerine gidiyoruz. İşte akarsular, çiçekler iç arasında yiyip içiyoruz. Sabah tekrar kendimi evimde veya evimin önünde buluyorum. Cüneyd-i Bağdadi o müride diyor ki, evladım, o işte bahçelerde yer içerken la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyiver. Hadi al asmak diyor, gidiyor. Akşam olmuş, mürit gene yatağına yatmış. İşte birileri geliyor, onu alıyorlar. Böyle güzel bahçelerde, akarsular kenarında yer içerken aklına geliyor müridin, Cüneyd'in sözü. La havle ve la kuvvete derken bakıyor ki çöplükte yuvarlanıyormuş. Ölmüş hayvan kemikler arasında. Demek ki gittiği yer çöplük. Kendisi kandırılıyor, aldatılıyor cinler tarafından. Ama kendisini doğru yolda meleklerin cennete götürdüğü zannediyor. Bu hikaye bizim tasavvuf klasiklerine geçen bir şeydir. Niçin anlatılır? İşte mürit şeyhe muhtaçtır. Şeyhin uyarılarına. Çünkü şeyh daha önce ona benzer şeyleri yaşamış olabilir, atlatmış olabilir, geçmiş olabilir. Bu gördüğü rüya yahut da yaşadığı haller sadık, doğru haller midir? Yoksa yalancı, aldatıcı haller midir? Bunların efendim öğrenme konusunda, bunları öğrenme konusunda müridin bir danışmana, bir rehbere ihtiyacı vardır. Mürit eğer bu tür yaşadığı bir kısım manevi halleri danışmazsa kimseye, yanlış yola sapabilir.
Hocam bu noktada hemen bir soru sorabilir miyim? Hem bu konuyu da açmak için. Mürit şeyhiyle hangi konuları istişare edebilir ve bunun ölçüsü ne olmalıdır?
Şimdi mürit şeyhine kendi manevi durumuyla ilgili, tasavvufi gelişimiyle ilgili konularda danışmalı, onun rehberliğinden istifade etmeli. Ancak bizim hayatımız sadece tasavvufi eğitimden ibaret değildir. Onun haricinde ticari hayatımız vardır, aile hayatımız vardır, özel hayatımız vardır, eğitim hayatımız vardır, ziraat hayatımız vardır eğer çiftçiysek, ilahir. Her konuyu şeyhe sormaya gerek yoktur. Mesela hasta olduk, doktora gidiyoruz, derdimizi anlatıyoruz, ondan bir çare soruyoruz. Doktor da bize diyor ki şu şuruptan günde 2 tane al. Bu haptan günde 3 tane al diyor. Ondan sonra teşekkür ediyoruz doktora, evine geliyoruz. Yarın bir bakkal dükkanı açacağımız zaman gidip o doktora soruyor muyuz? Doktor bey, dükkan açayım mı diye sormuyoruz. Erbabına danışıyoruz, arkadaşa danışıyoruz. İşi bilen kişilere danışıyoruz. Veya evleneceğimiz zaman gidip o doktora, doktor bey şu kızı alayım mı, evleneyim mi diye sormuyoruz yani. Sadece hastalığımızla ilgili şeyleri soruyoruz. Onun reçetesine tabi oluyoruz. Sadece hastalıkla ilgili konuda. İşte mürit de şeyhine tasavvufi eğitimle ilgili konularda tabi olmalı, teslim olmalı. Şey, evladım şu zikirden 1000 tane yap demişse 1000 yapmalı. Efendim çok güzelmiş bu zikir, ben bundan 5000 tane yapayım dememeli. Veya 300 tane yapsam olmaz mı diye tartışmamalı. Eğer 1000 diyorsa şeyh efendi, bu zikirden her gün 1000 defa yap diyorsa bir bildiği vardır. Doktor bize diyor ki bu haptan günde 2 tane al. Doktor bey tadı güzelmiş, ben 12 tane alsam olmaz mı diye itiraz etmiyoruz doktora. İşte tasavvufi eğitim konularında veya şeyh efendi bize evladım senin bu ayetlerin tefekkürüne ihtiyacın var. Şu şu şu ayetleri tefekkür et, düşün dediği zaman efendim o ayetleri değil de başka ayet düşünsem olmaz mı diye itiraz etme. Tasavvuf yüzlerce yıllık bir kültürdür, bir gelenektir. Öyle diyorsa, o ayeti diyorsa bir bildiği vardır. Orada itiraz etme. Ama market açarken, bakkal dükkanı açarken, evleneceğin zaman, bilmem başka şeylerde gidip de şeyhe danışmaya gerek yok. İşte orada cahillik devreye giriyor. Cahil bazı müritler her şeyi sormak lazımmış zannediyor. Ha, istişare sünnettir. İstersen sorarsın, istersen sor, ona sorma. Aslında gidersin bir arkadaşa danışırsın. Yani illa şeyhle istişare şart değil. Farz da değil, sünnettir. Onunla yaparsın veya bununla yaparsın veya kimseyle yapmazsın.
Ama tasavvufi konularda?
Tasavvufi konularda, yani zikir, murakabe, tefekkür gibi konularda şu kitabı oku demişti mesela, o kitabı demek ki bizim o kitaba ihtiyacımız var. Şu ayeti tefekkür et demişse o ayeti düşün, yani itiraz etme. Şu zikir, şu kadar zikir yap, şu zikir yap, onu değil de o zikri bırak da bu zikri yap demişse bir bildiği vardır. Oralarda mürit, salik, derviş, şeyhe teslim olacak. Onun dışında her konuda teslim olmayacak. İşte bugünümüzün problemi budur. Adam oy verecek, seçim zamanı gelmiş, şeyhine bakıyor. Acaba Efendi Hazretleri ne buyuracak? Yahu senin aklın yok mu? Aklını kullan, düşün, vatana, millete, kendine en yakın gördüğün partiye oyunu bas git, olsun gitsin. Ha, orada işte koyun psikolojisi başlıyor. Yani müritlikten çıkıyor, koyun. Yani yukarıdan birisi çoban deh desin, ona oy verelim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım ve şöyle de oluyor. Mesela mürit bir bakkal dükkanı açacak. Bakkal dükkanı açacak. İlla şeyhine sormak zorundaymış gibi hissediyor. Hayır, bu dünya işi. Git ekonomiden anlayan arkadaşlarına sor. Veya aklına kendi aklına danış. Açarsan aç. Şimdi bu mürit her şeyi sormak lazım zannediyor. Gidiyor şeyhine, efendim bizim işte mahallede bir bakkal dükkanı açacağız. Ne buyurursunuz? Şeyh efendi ne desin? Bir hadis-i şerif var. Rızkın 1/10 ticarettedir diyor. Bu da ticaret, helaldir. Hayırlı mübarek olsun evladım, iyi olur inşallah diye dua ediyor. Başka ne yapsın? Dua ediyor. Hayırlı olsun diyor. Ve bizim saftirik mürit, tamam diyor, efendi hazretlerinden duayı kaptık, %500 kar yapacağız. Hemen bakkal dükkanı açıyor. Fakat aynı sokakta daha 3 tane daha var aynı bakkaldan. Tabii iş yapamıyor, batıyor bir sene sonra, iflas ediyor. Ya efendi hazretleri dua etmişti ama battık. Acaba bizim efendinin duası kabul olmuyor mu? Hakiki şeyh değil mi diye bu sefer kendi şeyhinden şüphe etmeye başlıyor. Halbuki senin bakkal dükkanı açarken gidip şeyhine danışman gibi bir vazifen yok. Aklı başında, ticaretten anlayan kişilere sorsan zaten söyleyecekler. Hocam, ya kardeşim burada 2 tane daha bakkal var, sen iş yapamazsın derler yani.
Bu tam bu örneklerde aklıma hep şey geliyor. Peygamber Efendimizin bu hurmalıkları aşılama meselesinde hurmaların hani beklenildiği gibi olmaması, sonra ashabın gelip onu olması gerektiği gibi anlatması Peygamber Efendimiz'e. Sonra da Peygamber Efendimiz'in onlara siz yani dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz deyip onların önünü o hurma aşılama noktasında açması ve onların yaptığı gibi yapılmasının tavsiyesini vermesi. Yani burada Peygamber Efendimiz istese kendi söylediğinin esas olduğunu vurgular ve o ashabı da dinlemeyebilirdi. Ama yani biz bazen böyle Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyoruz. Çokça sohbetlerde, tasavvufun kendi içerisinde falan ama bunları böyle durumlarda unutabiliyoruz yani bazen.
Evet, yani konuyu ilk defa duyanlar olabilir. Biraz daha net söyleyelim. Peygamber Efendimiz diyor ki bu hurma ağaçlarını niye aşılıyorsunuz? Buna gerek var mı? Diyor. Peki diyorlar sahabe, aşılamayalım bu sene. Ağaçlara aşı yapmıyorlar. Ertesi sene hurmalar ufak tefek oluyor, kaliteli olmuyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Aşılarsanız aşılayın diyor. Bak peygamber bile.
Evet.
İşte Şeyh Efendi de kendisine gelen her soruya veya her danışma için gelene her salataya maydanoz olmayacak tabiri caizse. Kardeşim git ben anlamam bu işten. Ben dünya işinden anlamam, ticaretten anlamam. Git erbabına danış, öteki arkadaşlara danış. Dese daha iyi olur. Veya bir fetva soruyor. Fetva vermeye kalkıyor. Kardeşim diyecek ki ben fıkıh hocası değilim, müftü değilim. Gidin müftüye sorun. Mahmud Sami Ramazanoğlu merhuma müritleri fetva sorunca evladım bu iş müftülerin işidir, müftülere sorun dermiş. Oysa Sami Efendi Hazretleri Osmanlı son döneminde hukuk fakültesi okumuş. Yani İslam hukuku okudu yani. Fıkıh çok iyi biliyor. Fetvayı biliyor. Ama bu tevazu gösteriyor. Müftülere sorun diyor. Hemen fetva vermiyor. İşte bu şekilde her konuda böyle akıl vermesi de doğru değil. Evladım bizde işte bildiğimiz konu var, bilmediğimiz konu var. Siz bunu erbabına danışın. Bilenlere danışın diye havale etmesi daha iyi olur. İyi olur. O mürit de her şeyi sormak zorunda olmadığını bilmesi lazım.
Eyvallah hocam. Hocam peki bir mürit Şeyh Efendi'nin yanına gitti ve bir konuda tavsiyelerini dinledi. Orada da dini veya dünyevi yani bu tasavvufi konu da olabilir veya hani dünyevi işlerle alakalı da olabilir. Orada da mürit şunu hissetti yani verilen fetvanın veya söylenen tavsiyenin şeriata çok uygun olmadığını düşünüyor içten içe. Burada ne yapacak yani buna Şeyh Efendi söyledi diye buna uyup bu noktada mı hareket edecek? Yoksa şeriatın esaslarını hiçbir zaman hayatından çıkarmayıp o esaslara doğru mu hareket edecek? Burada müridin kafasında şöyle bir soru oluşuyor. Ben şeyhimin sözünden nasıl çıkarım? Hani bence şeriata
bal gibi çıkılır.
Aykırı bir şey söyledi ama evet. Şeyhim söyledi.
Bal gibi çıkılır. Eğer şeriata aykırı bir şey söylüyorsa onun sözünden çıkmak farzdır. Onu dinlememek farzdır. La ta'ate illa fil ma'ruf. İtaat, şeyhe itaat veya lidere itaat ancak helal olan konularda olur. Peygamber Efendimiz bir grup sahabiyi savaş ihtimali vardı. Keşif kolu gibi seriye diyorlar gönderdi. Gönderirken de dedi ki bu arkadaşınız sizin komutanınızdır, liderinizdir, ne derse yapın dedi. O sahabiler gittiler. Fakat yolda o komutan olan sahabi bir şeye canı sıkılmış. Şuraya bir ateş akın dedi. Ateş aktılar. Büyük bir ateş. Gir ateşe dedi. Sahabiler düşündüler. Ateşe girsek yanacağız. Bu intihar olacak. İntihar İslam'da haram. Ama Peygamber Efendimiz de bu sizin liderinizdir, komutanınızdır. Ne derse yapın dedi. Şimdi ne yapalım? Ateşe girelim mi? Girmeyelim mi? Düşündüler, girmediler. Bir süre sonra Medine'ye döndüler. Peygamber Efendimiz'in yanına geldiler. Ya Resulallah sen bize dedin ki bu arkadaşınız sizin liderinizdir, komutanınızdır. Ne derse yapın dediniz. Ancak bu arkadaş bir büyük ateş yaktırdı. İçine girin dedi. Biz tereddüt ettik. Girelim mi girmeyelim mi diye girmedik. Acaba doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki La ta'ate illa fil ma'ruf. Lidere itaat ancak helal olan, maruf ve meşru olan konularda olur. Gayri meşru, haram olan konularda lidere itaat olmaz. Eğer o ateşe girseydiniz, ebedi olarak cehennem ateşinde kalırdınız buyuruyor. Demek ki dini yönden lider kabul edebiliriz. Bir kişiyi şeyh olarak kabul edebiliriz. Zaten hakiki bir şeyh haram olan bir şeyi emretmez. Emrediyorsa o kişi sahtekardır. Hiç yanında durma, kaç.
Yani hocam,
onun dediğini yapmamakla kalma, onu da terk et.
Belki de hocam günümüzde hani maalesef ülkemizde birçok özellikle dini alanda birçok tahribat yaşandı son işte birkaç yıldır. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü
körü körüne bağlılık.
Evet, yani bir şey için soru çal deniliyor ve çalınıyor. Diyor ki işte orada Müslümanlar olacak, diğer insanların yerine Müslümanlar
bomba atıyor,
olacak.
Bomba atıyor, meclise atıyor.
Halbuki ama baktığınız zaman kul hakkı, aynı sınava giren başka insanların kul hakkı. Onu düşünürken işte kendince bir fetva
i̇şte
uyduruyor.
İşte o şeyhtir ki, silsilesi olan, icazeti olan bir şey yok ki başta orada. Ne zuhur, ne yediyor belirsiz. Efendim dış şeylerin güdümüne girmiş bir yapı. Hakiki bir tasavvuf yolunda silsile olur, icazet olur. Yüzlerce yıllık bir gelenektir. Kamil insan olur. Kamili bir insan öyle gayrimeşru şeyler zaten söylemez. Söylüyorsa demek ki o şeyh değil, sahte şeyhtir. Ondan da kaçmak lazım. Ama hakiki bir şey zaten o işlere tevessül etmez. Ama bunu işte halk ayıramıyor. Maalesef.
Eyvallah.
Ayıramıyor.
Hocam bir soru da sorarak ilk bölümü tamamlamış olalım. Müride, mürşidin verdiği bazı zikirler oluyor. İşte bu zikirleri sabah akşam çek deniliyor. Belli sayılarda oluyor. Bu sayıların fazla geldiği durumlarda, yani ağır geldiği durumlarda, özellikle günümüz modern hayatında getirdiği zorluklarla beraber bir mürit ne yapmalı bu noktada?
Şimdi bakın, Osmanlı'da da daha önceki dönemlerde de bir müritler vardı, bir de muhipler vardı. Muhip demek sempatizan. Bugün de herhangi bir tarikata bağlanan insanların birçoğu aslında muhiptir, sempatizandır. Yani o tarikatta sempati duyar veya o şeyh efendiyi hürmet eder, sayar, sever. Onun sohbetlerini gidip dinlemek ister, kitaplarını okumak ister. Ama öyle tam anlamıyla mürit olmamıştır. Tam anlamıyla mürit olan kişi efendim o şeyhin verdiği zikirleri, tavsiyeleri tam manası yapan kişidir. Bunlar bütün tarikatlarda az sayıdadır. Bugün için söylüyorum. Eskiyi bilmiyorum ama bunlar küçük bir halkadır. Yani genel müritler içerisinde belki %20, %30 en fazla olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunlar gerçekten mürittirler. %20 kadar. Diğer %80 muhiptir. Yani sempatizandır. Ha bu da güzel bir şey. Yani adam diyor ki arkadaş ben diyor öyle her gün teheccüd namazı kılamam. Her gün şu kadar zikir çekemem. Ama haftada bir gün sohbete gelebilirim. İşte bu şeyh efendinin kitaplarını arada okurum. Böylece haramdan, günahtan kendimi korumaya çalışırım. Kendimi bu gruba ait hissederim. Öyle ya, bir tarikata, bir cemaate, bir gruba kendimi ait hissederim. O his, o duygu önemlidir. Ve bu kendimi ait hissetmem, haftada bir defa sohbet dinlemem, beni faiz almaktan, günah dalmaktan, bu günah çağında, günahların yaygınlaştığı bu çağda korur, yardımcı olur. Dolayısıyla ben bu tarikata bunun için geliyorum demese bile ağzıyla aslında %70, %80 böyle gelir. Yani bazıları, bizim İrfan Hoca öyle derdi, bazıları evliya olmak için mürid olur, bazıları da eşkıya olmamak için mürid olur. Şimdi tarikat bu sempatizan veya eski tabirle muhip olan kişileri de kucaklar, kucaklamalıdır. Vay sen zikrini çekmiyorsun, sohbete gelme artık demek çok yanlıştır. Çünkü o adam sohbete gelmez zaman nereye gidecek? Meyhaneye gidecek.
Eşkıya olacak.
Eşkıya olacak. Bırak bari hafta bir defa sohbete gelsin. İşte şeyin kitaplarından okur arada, dergi varsa makalesini okur. İşte ise günahtan uzak kalmaya çalışır. Günahın çok rahat ulaşıldığı, haramların yaygınlaştığı bir asırda bu bile büyük bir tebliğ hareketidir. Tarikatların yaptığı bir, yani iman kurtarma aslında veya insan kurtarma. Dolayısıyla bu da önemli bir hizmettir. Ha bir %20'lik kesim olur. Bunlar efendim %20 olmayabilir de ben hani %20 diyeyim. kesim olur. Onlar gerçekten işte evradını, ezkarını yapmaya çalışır. Onlar da inşallah Allah evliyalık nasip eder. Tasavvuf yolunda ilerlemek nasip olur. Ancak bu şekilde muhipler ve sempatizanlar tarih boyunca olmuştur. Bugün de vardır. Bugün çok daha büyük önem arz ediyor bunlar.
Hocam bir soru da şu. Bu da hani günümüzde ülkemizde de var. Başka geçmişte de olmuş şeyler kitaplarda vesairede görüyoruz. Bir tarikatta bir mürşit vefat ettikten sonra bazı müritler var olan yaşayan şeyhe intisap etmeyip önceki şeyh başkaydı, onun işte hali başkaydı, o yüce bir insandı deyip intisabını kendi nezdinde hala vefat eden şeyhe devam ettirerek zikirlerini diğer şeylerini de öyle çekerek devam ettiğini söylüyorlar. Bu tasavvufta böyle bir şey mümkün mü?
Şimdi o vefat eden şey gerçekten hakiki bir şeyh bırakmışsa arkasında, yani kamil bir müridini kendine tam vekaleten mürşit olabilir diyerek yazılı veya sözlü icazet ile bırakmışsa müritler ona bağlanırlar. Ona bağlanmalıdırlar. Fakat burada işte nefs devreye girer. Yahu düne kadar bizim arkadaşımızdı. Naber Hasan derdik. Şimdi Hasan Efendi Hazretleri demek durumundayız. Şeyh oldu ya. Nefse ağır gelir. İlk dönemde böyle bocalayanlar olur. Nefistir bunun sebebi. Kaçan balık büyük olur derler. Yani oltaya taktın ama çıkaramadın kenara. Yakalayamadın balığı. Kaçtı balık. Oltayı kopardı, kaçtı. Ya çok da oltaya hızlı vurmuştu. Çok da iyi çekiyor. Demek ki çok büyük bir balıktı falan diye. Halbuki belki de normal balıktı yani. İşte onun için kaçan balık büyük olur. Vefat eden şeyhler insanlar daha büyük görür. Yaşayanları o kadar büyük görmeyebilirler. Veya dediğim gibi daha önce arkadaşıydı. Şimdi şeyh diyecek. Nefis burada devreye girebilir. Ha gerçekten kamil değilse, nakısta, ehil değilse o zaman gidip ehliyetlisini araması lazım. Ama gerçekten hayattaki şey ehilse bu işe, vefat edenden aldığı bir yetki, icazete varsa ona nefsi ayaklar altında alıp bağlanmak en doğrusu.
Hocam peki vefat eden şey kendisinden sonra icazet vermedi. Hani biraz önce de vurguladığınız gibi belli bir silsileye dayandırarak bir icazet vermedi. Oradaki müridan ne yapacak? Hani bazıları günümüzde de bunu görüyoruz, duyuyoruz. Hala vefat eden şeyhle intisabını devam ettirdiğini iddia ederek şeye devam ediyorlar.
Şimdi şunu da ekleyerek o konuya geçeyim. Sami Efendi Hazretleri Musahabe isimli eserin 6. kitabında der ki, şeytan vefat etmiş olan eski şeyhleri inkar ettirme konusunda fazla çalışmaz. Ama hayattakileri inkar ettirme konusunda daha fazla çalışır. Çünkü vefat eden zaten vefat etmiştir. Artık sohbet etme imkanı yok. Kabirde sohbet etme imkanı yok. İnsanları irşat etme imkanı bitmiş. Artık faydalı olamıyor topluma. Onu inkar ettirmez de hayatta yaşayan şeyhi inkar ettirir. Bu hakiki şeyh değil falan diye veyahut da nakıs, eksik gösterir. Çünkü o hayattaki hayattadır. Sohbet edecek, insanları irşat edecek imkanı vardır. Onun için şeytan diyor Sami Efendi Hazretleri, yaşayan şeyhleri inkar ettirir, reddettirir, kabul ettirmek istemez. Vefat edenleri o kadar uğraşmaz diyor. Onun için insanlar ya vefat eden şöyle büyüktü, böyle büyük zattı falan diye onların menkıbelerini anlatır. Ama yaşayan gerçekten kamil bir şey bırakmıştır o zat. Hilafet icazet vermiştir. Ama nefis ve şeytan o hayattakini İnkar için daha çok uğraşır. Çünkü onun irşat imkanı var, sohbet imkanı var, seni uyarma imkanı var. Öteki artık ölmüş, seni uyarma imkanı yok. Bunu söyledikten sonra bir şeyh efendi kendisinden sonra gerideki herhangi bir müridine icazet, hilafet, diploma vermemiş, hiç kimseyi kendisinden sonra şeyh olarak bırakmamışsa, onun müritleri eğer tasavvufi eğitimlerine devam etmek istiyorlarsa hakiki bir şey aramalılar. Hakiki bir şey arayıp piyasada bulup ona bağlanıp tasavvufi eğitimine kaldıkları yerden devam etmeleri lazım. Peki bugün nasıl oluyor? Şeyh Efendi vefat ediyor. Yerine hiç kimseyi vekil olarak, şeyh olarak bırakmıyor. Ancak müritler gidip başka bir şeyh aramak yerine o tarikatın içinden bir tanesini öne itiyorlar. Diyorlar ki sen şeyhimiz ol. Adam estağfurullah ne haddime falan derse, ya şeyh kelimesini kabul etmezsen sana cemaatin abisi deriz. Evet, abi dersin, artık o cemaat olmuştur, tarikat olmaktan çıkmıştır. Tarikatta şeyh olur, tasavvufi eğitim olur, seyr-i sülük olur. Ama cemaatlerde seyr-i sülük, yani tasavvufi eğitim olmaz. Artık baştaki de şeyh değil, abidir veya liderdir. O yapıda bir tasavvuf kurumu olmaktan çıkmıştır, tarikat olmaktan çıkmıştır, sıradan bir cemaate dönüşmüştür. Peki niçin bunu yapıyorlar? Niçin gidip başka bir şeyhe bağlanmıyor da kendi içlerinden bir tanesini öne itiyorlar? Çünkü aşırı kurumsallaşma olmuş. Tarikatların, bazı tarikatların efendim okulları var, dershaneleri var, hastanesi var, pastanesi var, holdingi var, şusu var, busu var. Bir para dönüyor. Rant dönüyor. Artık bu kurumsallaşma bir cemaat egosu, cemaat nefsaniyeti oluşturuyor. Biz koskocaman cemaatiz diyor. Niye gidip de başka şeyh arayalım? İçimizden bir tanesi şeyh yaparız. Hayır, öyle içinizden birini şey yapamazsınız. Şeyhlik icazetle olur, hilafetle olur. Ama işte bugün maalesef her şey alt üst olmuş Akif Bey kardeşim. Burada tasavvuf tarihinde böyle bir şey olmaz. Yahut da hakiki tasavvufta böyle bir şey olmaz. Hakiki tasavvufta bu kadar kurumsallaşma zaten olmazdı. Bu kadar aşırı kurumsallaşma, holdingleşme olmazdı. Ve şeyh vefat edince kendi yerine birisini bırakmaz ise müritler gider, başka bir şey ararlar. Onun eğitiminde devam ederlerdi. Yahut da her zaman söylüyoruz, bir şeyhe bağlanmak farz değil, vacip değil. Hiçbir şeye bağlanmaz, evinde oturur, çekirdeğini çıtlar. Kendisi bilir. Kendisi bilir. Ama öyle birisini, içimizden birisini öne itelim, ona şeyh diyelim demekle şey olunmaz.
Bir de hocam, eskiden özellikle de Osmanlı döneminde, hani bunu metinlerde de görebiliyoruz. İnsanlar mesela tekkeler, tabii sosyal bir kurum aynı zamanda. Tekkelere insanlar hani giriyorlar, orada sohbetler. Belki bazıları çorbası için gidiyor, bazıları sohbeti için gidiyor, bazıları oradaki güzel insanlarla tanışayım diye gidiyor, ama bir sosyal bir yönü var. Şimdi günümüzde o kurumsallaşmanın getirdiği maalesef olumsuz etkilerden dolayı bırakın hani dışarıdaki insanları, biraz önce hani vurguladığınız gibi kendi içerisindeki, yani tarikatın kendi içerisindeki insanlar bile Şeyh Efendi'yi belki hiç görmeden onunla ona intisap ediyor ve onunla intisabını devam ettirdiğini düşünüyor veya hani devam ettirmeye çalışıyor diyelim. Ve bu da şeyi, özü kaybetmeye sebep olan bir neden olmaya başlıyor. Çünkü o kurumsallık sert ve resmi bir şey ve tasavvufun özündeki o muhabbetin, o belki de bazı sınırların da kaldırılması meselesinin de önüne geçiyor.
İşte maalesef yani günümüzün kendine mahsus bazı problemleri var. İşte büyük şehirlerin çok kalabalıklaşması.
Evet.
Eskiden bir tekkede işte 100 tane mürid olurmuş. Bir evet. Tekkiye bağlı 100 tane, 200 tane mürid. Şimdi 10 binlerce, 100 binlerce mürid oluyor. Şeyh efendi hangi birine yetişsin? Bu sefer vekillerle belli şehirlerde bir kısım kişileri kendine vekaleten sohbet yapsın diye veya zikir öğretsin diye tayin ediyor. İşte o kişi gerçekten yetişmiş biri ise orada işler düzgün gidiyor. O vekil tam yetişmemiş ise işler aksamaya başlıyor. Ama işte günümüzün şeyleri yine de olumlu tarafından bakarsak,
evet,
İşte bu günahın yaygınlaştığı asırda yine de önemli bir hizmet, dini manevi hizmet yapıldığı söylemek mümkün. Ancak burada işte tabandaki o müritlerin iyi eğitilmesi, çünkü adam dini eğitimi az olabilir, hiçbir dini eğitim almamış da olabilir, ama işte samimi niyetlerle dini daha takva üzere yaşamak için bir tarikatın sohbetine katılmak istiyor. Bu kişi öncelikle ilmihal bilgilerinin verilmesi lazım. Yani adam 20 yıl sohbete geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, dinlediği ne var? Menkıbe, menkıbe, menkıbe. İyi güzel de adam Fatiha okuyamıyor daha. Tecvid yanlış. Gusül abdestin nasıl şartlarını bilmiyor. Abdestin farzlarını, vaciplerini tam bilemiyor. 20 yıl sohbete gelmiş gitmiş. Ne öğrendin? Menkıbe. Yani menkıbe güzel de. İşte o sohbet yapan kişi bakacak. Kendi sohbet grubundaki kişilerin neye ihtiyacı var? Tecvide ihtiyacı varsa, Kur'an doğru okumaya ihtiyacı varsa onu öğretecek. Fıkha ihtiyacı varsa onu öğretecek. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri müridine tavsiyede bulunurken sermayen fıkıh kitapları olsun diyor. Bak sermayen fıkıh kitapları olsun. Sürekli fıkıh kitapları oku diyor. Hadis öğren, tefsir öğren, fıkıh öğren diyor. Şimdi baktınız sohbet yaptığınız kişilerin fıkıh bilgisi yerinde. Kıraatleri düzgün. Tasavvufi yönden, ahlaki yönden ihtiyaçları var. Tamam, o zaman tasavvufi eserlerden okunabilir. Ama işte bakmak lazım, ihtiyaç ne? Bugün işte o mahallelerde, şehirlerde sohbet yapan kişilerin o dinleyici kitlenin ihtiyacını çok iyi tespit etmesi gerekiyor.
Bir de hocam ben bir dönem Üsküdar'daki tekkelere bakmıştım. Orada şöyle bir şey dikkatimi çektim. Mesela bir sokak düşünelim. O sokakta başında Rıfai Tekkesi var, sonunda Nakşi Tekkesi var, ortada başka bir tekke var. Çok hani çok sosyal de bir şeyi var, yönü de var ve biraz önce buyurduğunuz gibi insan da o zaman o dönemin şartlarına günümüze göre daha az. Ve tekkelerin de sayısı daha fazla insana ulaşılıyor. Bugün tabii günümüzün de şartları, özellikle çok insan olması, modern hayat, büyük şehirler vesaire, bunların da belki günümüzde hani bu tarz kurumsallaşmalar da yol açtığı sebepler olabilir yani.
Akifçiğim, bir sokakta iki tane, üç tane tekke olabiliyordu.
Evet.
Bakın Üsküdar merkezi hatırlayın. Orada Hüdayi Tekkesi, Celebit Tekkesi. Postanenin karşısında başka bir Nalçıcı Tekkesi. Orada arada bir tane daha, Beride bir tane daha. İşte sahilde, Balaban'da başka bir tekke. Yani yürüme mesafesiyle 15 dakika. Yürüme mesafesi 15 dakikalık alanda bakıyorsunuz 3-4-5 tane tekke olabiliyor idi. Osmanlı döneminde adam evden çıkıyor, sağa bakıyor cami, sola bakıyor tekke. Yani ahlak, maneviyat, böyle şeylerin konuşulduğu yerler bunlardı. Kahvehane var işte, ya kahveye gelecek ya tekkeye gelecek. Şimdi tabii 1925'te tekkeler kapatıldı. Büyük şehirler çok kalabalıklaştı. Şimdi sağa bakıyorsun meyhane, sola bakıyorsun bilmem nehane. Şimdi böyle bir toplumda yaşıyoruz. Onun için tarikatlar da artık dünyanın ve Türkiye'nin geldiği noktayı görüp ona göre daha farklı eğitim sistemi geliştirmesi lazım. Yani eskiden işte 25 bin zikir varmış mesela. Nakşi Halilik'te 25, bayağı yani böyle yüksek rakamlar. Şimdi günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan, yoğun tempoda çalışan bir mürit için yani 25 bin, 50 bin zikir çok büyük bir rakam. Bunların işte azaltılması gerekiyor. Tasavvufi içtihat yapılarak, tasavvufi bir yorum yapılarak bunların azaltılması. Ha, adam emekli olmuştur, vakti müsaittir, ona daha fazla olabilir. Ama öğrencidir, memurdur, işçidir. Adam sabah kalkıyor, İstanbul gibi bir şey, büyük şehirdeyse sabah trafiğinde 1,5-2 saatlik yolculukla kanter içinde işine varıyor. Akşama kadar çalışıyor, yoruluyor. Akşam yine 1,5-2 saatlik bir yolculukla evine zor varıyor İstanbul içerisinde trafikten. Ondan sonra sen buna diyorsun ki evladım şu kadar da zikir çek. Çok beklersin. O haftada bir defa sohbete gelsin. Kendini günahtan, haramdan korusun. Ona şükredeceksin. Onun için işte içtihat diyoruz ya. Hani fıkıhta içtihat var. Tasavvufta da içtihat var işte. Bunlar yapılmış zaten. Bugün birçok tarikat zikir sayılarını azaltmıştır. Halvetiye tarikatı, adı üstünde halvetten geliyor. Bugün halvetiye tarikatı bile büyük oranda halveti terk etti. Nedir halvet? 40 günlük inziva. Adam memur, senelik izin 20 gündür veya en fazla 30 gündür. Sen bu müride 40 gün bir odada halvete çekil, inziva çekil desen ne olur? Adam 40 gün işine gitmese işten atılır. Dolayısıyla bugün artık tarikatların yeni gelişen durumlara göre tasavvufi eğitim konularını işte revize ediyorlar. Tekrar düzenliyorlar, azaltıyorlar, adapte ediyorlar. Bunlar olması gereken şeyler.
Eyvallah hocam. Hocam son olarak da konumuzun başlığı mürit ve salikti. Derviş kavramını da burada gördük. Bir de bu kavramların yanında meczup diye bir kavram var. Yani mürit var, salik var, derviş var, bir de meczup var. Bu meczubun salikten veya dervişten farkı nedir hocam?
Meczup kelimesinin cezbe çekmek, cezbetmek deriz ya. Allah-u Teala bazı kullarını kendisine hızlı bir şekilde çeker, yaklaştırır. Çekme, cezb, cazibe diyoruz, çekicilik. İşte bu bazı kullarını hızlı bir şekilde kendisine doğru çekti, yaklaştırdığı için bunlar o cezbeden dolayı meczup olurlar. Yani duygu dünyaları ve akıl dünyaları farklı olur. Onun için meczup deyince Türkçe'de deli gibi anlaşılır. Bu meczuplardan mürşit olmaz. Bunlar kendileri veli olabilir, evliyadan bizzat olabilir. Fakat kendilerindeki o meczupluk halinden dolayı halka faydalı olamazlar.
O zaman bunlar, bilinç dışı mı oluyor hocam yani yaptıkları?
Tabii bilinç dışı da olabilir. Fakat meczupluk, bu adam meczup mudur yoksa deli midir? Onun ayrılması lazım. Yani bugün bunları ayıramayan insanlar da var.
Evet.
Dolayısıyla meczup olan kişi yani kafayı sıyırmış adam demek değildir. O muhabbetullah ile Allah sevgisiyle ve Allah'ın kendisini yaklaştırması sebebiyle bir manevi sarhoşluğa girmiş kişi demektir. Bugün bir kısım hakikaten tam kelime manası deli olan kişiler de meczup ayağına yatabiliyor. Onlardan da kaçmak lazım. Ve dediğim gibi meczuplar mürşit olamazlar. İnsanları irşat edecek imkanları ve kabiliyetleri olmaz. Onlara uzleti evliyası, eski kitapta öyle diyor. Uzletilerden, yani kendi başına, tek başına işte yaşar eder. Ama başkalarına aşireti, işlet, muaşiret, topluma karışmak, onlara faydalı olmak, o başka bir şey. Veyahut da İmam-ı Rabbani şöyle izah ediyor. Seyri sülükte ruhi bir miraç olur. Ruhi bir seyahat olur. Ruhu gider, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarında bir yolculuk yapar. Seyri sülük yapar. Manevi yolculuk yapar. Tekrar o ruh veya letaifinden bir latife, kişinin ruhunun boyutlanan bir boyut, tekrar dünya standartlarına, alemi imkana tam anlamıyla geri dönebilirse o kişi mürşit olabilir. Ama bu ruhu veya ruhunun boyutlarından bir tanesi, letaifinden birisi, o yolculuğu yaptı fakat dünyaya tam inemedi. Dünya standartlarına tam inemedi. Yukarıda ervah mertebesinde, misal mertebesinde takıldı kaldı. Aşağı tam inemedi. İşte o zaman meczup olur. O da yukarı perdeden konuşur. Yukarı perdeden konuştuğu için de insanlara, halka, genel topluma faydalı olamaz. Tam manasıyla kainat ve dünya standartlarına inebilen mürşit olur. İnemeyen meczup olur diyor İmam Rabbani.
Eyvallah hocam. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Bugünkü programımızda tasavvuf kavramlarından mürit ve salik kavramına ayırmış olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.